Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 2. bölüm. Şimdi. Şimdi ve burası tüm geleceğin geçmişe sünger çektiği yerdir. James Joyce. 11. Namut'ta 27 ekip elemanı vardı. Tate de bunlardan biri olmaktan mutluydu. Deniz arkeolojisi alanında master derecesini almak, 5 yıllık yoğun bir çalışma ve öğrenim gerektirmişti. Arkadaşları ve ailesi çoğu zaman endişelenmiş, temposunu düşürmesini söylemişlerdi. Ama bu derece, onun kontrol edebileceğini hissettiği tek hedefi olmuştu. Onu elde etmişti ve o zamandan beri geçen 3 yıl içinde onu kullanmaya da başlamıştı. Şimdi Poseidon Enstitüsü ile bağlantısı ve Namut'taki deniz araştırma görevi sayesinde doktora derecesi için bir sonraki adımı atıyordu. Her şeyden önemlisi sevdiği işi yapıyor olmasıydı. Bu araştırma kâr için olduğu kadar bilim içindi de. Tate'e göre bu en uygun ve tek mantıklı çalışma şekliydi. Ekibin kalacağı yerlere pek önem verilmemişti. Ancak laboratuvarlar ve donanım bir teknoloji şaheseriydi. Bu eski kargo gemisi titiz bir çalışmayla derin deniz araştırması ve kazı için yeniden donatılmıştı. Belki diğer gemilere göre yavaştı ve pek güzel değildi ancak çok uzun bir zaman önce çekici bir dış görünüşün hiçbir anlamı olmadığını öğrenmişti. Çocukça hayallerle geçen bir yaz kendisine bunu ve daha fazlasını öğretmişti. Namut'ta bir yığın değerli şey vardı. İçinde okyanus araştırmaları alanında en üst düzey bilim adamları ve teknisyenleri barındırıyordu. Ve o da bunlardan biriydi. Herkesin isteyebileceği kadar güzel bir gündü. Pasifik'in suları mavi bir mücevher gibi parlıyordu. Ve bunun altında ışığın hiç erişemediği ve insanoğlunun asla ulaşamadığı, akıl almaz bir derinlikte yandan çarklı Justin ve taşıdığı hazine yatıyordu. Güverte koltuğunda oturan Tate, ailesine yazdığı mektubu tamamlamak için dizüstü bilgisayarını dizlerinin üzerine yerleştirdi. Onu bulacağız. Bu gemideki donanım şimdiye kadar görmüş olduklarımdan çok daha ileri düzeyde. Dart ve Bowers robotlarını devreye sokmak için sabırsızlanıyorlar. Ona Chaunchi adını taktık. Neden emin değilim ama bu ufak şeye çok güveniyoruz. Justin'i bulup kazmaya başlayana kadar görevlerim hafif. Herkes birlikte çalışıyor. Ancak şu sırada çok boş zamanımız var. Ve yemekler anne, inanılmaz. Bugün havadan bir koli bekliyoruz. Aşçıdan birkaç tarif almayı başardım. Ama malzemeyi öyle bol kullanıyor ki, 30 kişiyi doyurmak istemiyorsan malzemeden kısıntı yapmak zorunda kalacaksın. Denizde geçirdiğimiz yaklaşık bir aydan sonra kavgalar oldu. Aileymişiz gibi kavga ettik, barıştık. Hatta birkaç aşk bile var. Sanırım size Lauren Ross'tan bahsetmiştim. Şu benimle aynı kabini paylaşan kimyager. Aşçı yardımcısı George ona bitiyor. Oldukça tatlı. Diğer flörtler daha çok vakit geçirmek için. İşe başlar başlamaz silinip gidecek. Şimdiye kadar hava bizden yanaydı. Orayı ve evi nasıl merak ediyorum bilemezsiniz. Birkaç hafta içinde açelyalar çiçek açacak sanırım ve de manolyalar. Onları ve sizi görmeyi özledim. Yakında Jamaika'ya doğru yola çıkacağınızı biliyorum. Onun için bu mektup siz limandan çıkmadan elinize ulaşır umuyorum. Belki sonbaharda programlarımızı birbirine uydurabiliriz. Eğer her şey yolunda giderse, tezim tamamlanmış olacak. Yeniden biraz dalış yapmak eğlenceli olabilir. Şimdilik burada kesmek zorundayım. Hayden yine haritalara dalmak üzere ve eminim biraz yardıma hayır demez. Hafta sonuna kadar mektup servisi yok. Onun için bu da o zamana kadar bekleyecek. Cevap yazın, tamam mı? Mektuplar burada altın gibi. Sizi seviyorum. Tate. Tate dizüstü bilgisayarının Lauren'le paylaştıkları kabine götürürken can sıkıntısından söz etmemiş olduğunu düşündü. Ya da millerce suyla çevriliyken birden apansız bastırıveren yalnızlıktan. Ekibin büyük bölümünün umudunu kaybetmeye başladığının farkındaydı. Bu araştırma gezisine bağlanan zaman, para ve enerji devasa boyuttaydı. Eğer başarısız olurlarsa, destekçilerini, hazineden alacakları payı ve belki de en önemlisi, tarih yazma şanslarını kaybedeceklerdi. Tate, daracık kameraya girer girmez, otomatik olarak yerlere saçılmış olan bluzları, şortları ve çorapları toparladı. Lauren parlak bir bilim kadını olabilirdi ancak, laboratuvar dışında bir yeni yetme kadar dağınıktı. Tate giysileri Lauren'ın ranzasına yığdı. Burnu havayı saran ağır parfümden yanıyordu. Lauren diye düşündü. Zavallı George'u delirtmeye kararlı. Lauren'la arkadaş olmayı başarmış olmaları hala kendisini şaşırtıyor ve eğlendiriyordu. İki kadın birbirinden ancak bu kadar farklı olabilirdi. Tate ne kadar derli toplu ve dakikse, Lauren da o kadar dikkatsiz ve dağınıktı. Tate hareketliydi. Lauren ise affedilmez bir tembel. Kolejdeki yılları boyunca Tate dostça biten tek ciddi ilişkiye girmişken, Lauren'ın da başından iki kötü boşanma ve sayısız macera geçmişti. O da arkadaşı ufak tefek, dolgun vücutlu, gür saçlı, peri gibi bir kadındı. Makyajsızken ve uygun aksesuarları olmadan pek çarpıcı görünmezdi. Tate ise uzun, inceydi ve kızıl saçlarını yakın zamanda omuzlarına kadar uzatmıştı. Kozmetikle nadiren ilgilenirdi ve Lauren'ın kendisi için kullandığı şıklık düşmanı tanımı zor da olsa kabul etmişti. Kameradan çıkmadan önce Lauren'ın kapıya astığı boy aynasına bakmayı bile düşünmedi. Sola dönerek üst güverteye çıkan metal merdivenlere yöneldi. Yukarıdaki konuşma ve ıslıklar onu gülümsetti. "Merhaba Dart." "Merhaba." Dart yüzü kızararak merdivenin dibinde durdu. Adının aksine, ince ve sivri olmanın dışında her şeydi. Her yeri yüz yuvarlak tam bir şiş koydu. İri bir Saint Bernard anımsatıyordu. İnce kum rengi saçları, saf kahverengi gözlerinin önüne düşmüş, gülümsediği zaman doğal olarak var olan iki çenesine bir başkası daha ekleniyordu. "Nasıl gidiyor?" "Yavaş, Hayden'ın yardıma ihtiyacı var mı?" diye bakmaya gidiyordum. "Sanırım yukarıda, kitaplarının arasına gömülmüştür." Dart saçını tekrar arkaya itti. "Bauer sıfır noktasında nöbeti benden daha yeni aldı. Ancak birkaç dakika sonra döneceğim." Tate'in ilgisi doruğa çıktı. "Ekranda ilginç bir şey mi var?" "Justin değil. Ama Litz orada peş peşe orgazma giriyor." Dart omzunu silkti. Deniz biyoloğundan söz ediyordu. "Birkaç bin kulaç derinliğine indiğinde bir yığın ilginç canlıyla karşılaşıyorsun. Bir yengeç topluluğu gerçekten onun aklını başından aldı." Tate sempatiyle gülümsedi. "Bu onun işi." Soğuk ve ısrarcı Frank Litz'den kimse hoşlanmıyordu. "Bu onun bir sürüngen olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Görüşürüz." "Tamam." Tate, Dr. Hayden Deal'in çalışma odasına doğru ilerledi. İki bilgisayar vızıldıyordu. Yere vidalanmış uzun masanın üzeri açık kitaplar, notlar, gemi jurnal ve manifesto kopyaları kitaplarla desteklenmiş haritalarla doluydu. Hayden bunların üzerine eğilmiş, siyah kemik gözlüklerinin arasından bakarak yeni hesaplar yapıyordu. Tate, onun çok parlak bir bilim adamı olduğunu biliyordu. Onun bildirilerini okumuş, derslerini alkışlamış, makalelerini incelemişti. Sade bir insan olması ek bir kazanç diye düşündü. Onun kabaca 40'ında olduğunu biliyordu. Koyu kahve yer yer kırlaşmış saçlarının uçları kıvrılmaya yüz tutmuştu. Gözlüklerinin arkasında gözleri bal rengi ve genellikle şaşkındı. Gözlerinin etrafında ve alnında karakterini belirleyen çizgiler vardı. Uzun boylu, geniş omuzlu ve biraz sakardı. Her zaman olduğu gibi gömleği kırışıktı. Tate onun orta yaşa yaklaşmış Clark Kent'e yani Superman benzediğini düşündü. Hayden? Hayden homurdandı. Bu beklediğinden farklı bir tepki olduğu için Tate tam karşısındaki bir sandalyeye oturdu. Masanın üzerinde kollarını kavuşturdu ve kendi kendine mırıldanması bitene kadar bekledi. "Hayden," dedi tekrar. "Ha, ne var?" Baykuş gibi gözlerini kırparak başını kaldırdı. Gülümsediği zaman yüzü yavaşça sevimli bir hal aldı. "Selam, içeri girdiğini duymadım. Sürüklenmeyi yeniden hesap ediyorum. Sanırım uzağındayız, Tate." "Oo, çok mu? Buradan fazla uzak değil. Başlangıçtan almaya karar verdim." Sanki çok dinleyicisi olan derslerinden birine hazırlanıyormuş gibi kağıtları topladı, üzerine koyduğu ellerini kavuşturdu. Yandan çarklı Justin, San Francisco'yu 8 Haziran 1857 sabahı terk etti. Rotası Ekvador idi. İçinde 198 yolcu, 61 mürettebat vardı. Yolcuların kişisel eşyalarına ek olarak 20 milyon dolarlık altın taşıyordu. Külçe ve sikke olarak. "Kaliforniya'nın zengin olduğu günlerdi," diye mırıldandı Tate. manifestoları okumuştu. Yaşamının büyük bir bölümünü okumak ve hazine avı için dalmakla geçirmiş olan bir kadın için bile ürkütücüydü bu. Şu rotayı izledi diye Hayden devam etti. Bilgisayarın tuşlarına basarken, grafikler talihsiz geminin Pasifik'te güneye doğru seyrini yansıtıyordu. Guadalajara limanına girdi. Bazı yolcuları indirdi, başkalarını aldı. 202 yolcuyla 19 Haziran'da ayrıldı. Eski gazete kupürlerini gösterdi. Güzel bir gemiydi diye belirtti. Ayrıca herkes kutlama havasına girmişti. Hava sakin ve sıcak, gök pırıl pırıldı. Fazlasıyla sakin dedi Tate, havayı düşünerek. Şık giyinmiş erkek ve kadınlar güvertede geziniyorlardı. Çocuklar gülüyor, belki de sıçrayan bir yunus veya su fışkırtan bir balina görüntüsünü yakalamak için denize bakıyorlardı. Kurtulanlardan biri 21 Haziran gecesindeki harika, neredeyse olmayacak kadar güzel gün batımını fark etmiş diye devam etti Hayden. Hava durgun ve çok ağırdı, sıcaktı. Birçoğu bunu ekvatora yakın olmalarına bağlamıştı. Ancak kaptan bunu anlamış olmalıydı o zaman. Anlamış olmalıydı yani, öyle olması gerekirdi. Hayden omuzlarını silkti. Ne o, ne de gemi jurnali kurtuldu. Ama o güzelim gün batımını izleyen gece yarısı, rüzgar çıktı. Arkasından da dalgalar gittikçe daha fazla sallamaya başladı tekneyi. Rotaları ve hızları onları buraya sürükledi. Bilgisayardaki Justin'i güneybatıya götürdü. Sığınabileceği umuduyla karaya, büyük olasılıkla Costa Rica'ya yöneldiğini varsaymak durumundayız. Ancak 50 kulaç büyüklüğündeki dev dalgalar gemiyi döverken pek fazla şansları yoktu. Tüm gece ve ertesi gün boyunca fırtınayla boğuştular diye teyit ekledi. Dehşete düşmüş yolcular, ağlayan çocuklar. Gündüzü geceden ayırmak hatta kendi ettiğin duaları bile duyabilmek çok güç olmalı. Eğer bakmak için cesaretin varsa veya yeterince korktuysan, tüm görebileceğin şey peş peşe gelen su duvarlarıydı herhalde. 22 Haziran gecesi Justin ikiye bölünüyordu diye Hayden devam etti. Onu kurtarma veya onun içinde karaya ulaşma umudu yoktu. Kadınları, çocukları ve yaralıları filikalara bindirdiler. Kocalar karılarına veda öpücüğü veriyordu dedi Tate hafifçe. Babalar çocuklarını son kez kucaklıyordu ve hepsi de herhangi birinin kurtulması için bir mucizenin gerekli olduğunun bilincindeydi. Yalnızca 15 kişi kurtuldu. Hayden yanağını kaşıdı. Bir can kurtaran filikası fırtınayı atlattı. Eğer öyle olmasaydı, onu nerede bulabileceğimizle ilgili bu ufak ipuçları bile olamayacaktı elimizde. Başını kaldırınca, endişeyle, Tate'in gözlerinin ıslak olduğunu fark etti. Bu çok zaman önceydi Tate. Biliyorum, utanmıştı, gözyaşlarını tuttu. Bunu görmek, nelere katlandıklarını, neler hissettiklerini gözünde canlandırmak o kadar kolay ki. Senin için öyle. Uzandı ve eline garipçe vurdu. Seni iyi bir bilim kadını yapan bu. Hepimiz gerçekleri ve teorileri nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Ancak pek çoğumuzda hayal gücü yok. Ona vermek için bir mendili olmasını arzu etti. Veya daha da iyisi, yanağından aşağı süzülmeye başlayan şu tek yaş tanesini silecek cesareti göstermeyi. Bunun yerine Hayden gırtlağını temizledi ve hesaplarına döndü. 10 derece güneye, güneybatıya gitmemizi önereceğim. Aa, neden? Sormuş olmasından hoşnut, açıklamaya başladı. Tate kalktı, ekranı ve aceleyle karalanmış notlarını izlemek için Hayden'ın arkasına geçti. Ara sıra elini omzuna koyuyor, daha iyi görmek veya soru sormak için daha yakına eğiliyordu. Bunu her yapışında Hayden'ın kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyordu. Kendini aptal gibi hissediyordu. Orta yaşlı bir aptal. Ancak bu çekingenliğine engel olamıyordu. Onun kokusunu alabiliyordu. Sabun ve ten. O umursamaz seksi gülüşü kafasını karıştırıyordu. Onunla ilgili her şeyi seviyordu. Aklını, kalbini, fantezi kurduğu zamanlarda harika, incecik bedenini. Sesi tıpkı kahverengi şeker üzerine dökülmüş bal gibiydi. Bunu duydun mu? Aklı başından gitmişken onun sesinden başka bir şeyi nasıl duyabilirdi? Neyi? Şunu! Tepeyi, motorların sesinin geldiği yeri gösterdi. Uçakları fark etti ve sırıttı. Yemek malzemesi getirdiler herhalde. Gel Hayden, yukarı çıkalım. Biraz güneşlenip onları izleyelim. İyi de ben daha bitirmedim. Gel hadi. Gülerek elini yakaladı ve çekerek onu ayağa kaldırdı. Burada köstebek gibisin. Güvertede birkaç dakika geçir hiç değilse. Onunla birlikte gitti elbette. Bir kelebeği kovalayan bir köstebek gibi hissediyordu kendini. Çok güzel bacakları vardı. Onlara bakmaması gerektiğini biliyordu ancak mermerin en inanılmaz tonlarındaydılar. Ayrıca tam sağ dizinin arkasında büyüleyici minik bir ben vardı. Dudaklarını tam oraya bastırmak istiyordu. Bunu yapma düşüncesi hatta bunu yapmayı aklından geçirmek bile başını döndürdü. Ondan 13 yaş büyük olduğunu anımsayarak aptallığından dolayı kendi kendine küfretti. Ona ve bu araştırmaya karşı sorumluluğu vardı. Kızın Numa'da gelmesi, Poseidon şubesi vasıtasıyla doğrudan Trident'ten gelen öneriyi kendisinin onaylamasıyla gerçekleşmişti. Bunu seve seve kabul etmişti. Ne de olsa kendisinin en iyi ve en parlak öğrencisiydi. Güneşin onun saçlarındaki alevi parlaması harikaydı. İşte bir başkası daha geliyor. Tate bir sonraki paket kıç taraf açıklarında suya düşerken bir araya toplanmış ekiple birlikte bağırıyor ve alkış tutuyordu. Bu gece krallar gibi yemek yiyeceğiz. Dolgun ufak bedeni, sımsıkı atletiyle şortunun içinden taşan Lauren küpeşte de eğildi. Aşağıdaki ekip bir bota binmişti. Arkanızda bir şey bırakmayın çocuklar. Biraz füme balık istedim Tate. Göz kırptı ve sonra da rimelli kirpiklerini kırpıştırmak için Hayden'a döndü. Doktor, siz ikiniz nerede saklanıyordunuz bakalım? Hayden yeni hesaplamalar yapıyor. Küçük bot malzemeyi almak için açılırken, Tate onları cesaretlendirmek üzere bağırmak için küpeşteden eğildi. Çikolatayı unutmamışlardır inşallah. Baskı altında olduğun için tatlı yiyorsun. Sen yemeği kaçırınca doğruca baldırlarına gittiği için kıskanıyorsun. Lauren dudaklarını büzdü. Baldırlarım harikadır. Parmağının ucunu baldırlarında gezdirdi. Hayden'a bir kurnaz bakış fırlattı. Öyle değil mi doktor? Hayden'ı rahat bırak diye başladı Tate. Sonra arkadan yakalanınca ciyakladı. Mola vakti. Bowers güçlü kollarıyla onu havaya kaldırdı. Diğerleri alkış tutuyordu. Yüzmeye gidiyoruz bebekler. Seni öldüreceğim Bowers. Robot ve bilgisayar uzmanı olan adamın oyundan çok sevdiği bir şey olmadığını biliyordu. Hala gülerken hafifçe direndi. Bu kez gerçekten doğru söylüyorum. Bana deli oluyor. Kaslı tek bir koluyla ipe asıldı. Sıkı tutunsan iyi olur tatlı bebeğim. Parlak fil dişi rengi suratında gözleri fıldır fıldır dönerken ona baktı ve dişlerini gösterdi. Bu Tate'in çaresizce kıkırdamasına neden oldu. Nasıl oluyor da hep beni seçiyorsun? Çünkü birlikte çok iyi görünüyoruz. Sıkı tutun, ben Tarzan, sen Jane. Tate ipi kavradı. Ciğerlerini havayla doldurdu. Bower'ın vahşi Tarzan çığlığı kulaklarında çınlarken, kendini onunla birlikte boşluğa bıraktı. Haykırdı çünkü iyi geliyordu. Uçsuz bucaksız deniz altında titreşiyordu. İp yay çizerken ellerini bıraktı. Hava bedenini yalıyor, su hızla yaklaşıyordu. Suya çarpmadan bir saniye önce Bowers'ın deli gibi güldüğünü duydu. Su insana güç verecek kadar serindi. Yüzeye doğru kulaç atmadan önce suyun kendisini yıkamasına göz yumdu. Japon hakemden bir 8.4 beam'ın, ancak onlar aşırı seçici şeytanlardır. Bowers kendisine göz kırptı. Sonra elini gözlerine siper etti. Oh yüce tanrım işte dart geliyor. Herkes havuzdan dışarı. Hayden küpeşteden, Tate ile arkadaşlarının yeni teneffüse çıkmış çocuklar gibi oynamalarını izliyordu. Bu kendini yaşlı ve biraz da donuk hissetmesine neden oldu. Gel doktor. Lauren ona flört eder gibi gülümseyerek baktı. Neden biz de dalmıyoruz? Ben kötü bir yüzücüyümdür. Öyleyse can yeleği tak ve daha da iyisi dartı sal yerine kullan. Bu onu gülümsetti. O sırada dart şişik bir mantar gibi bataçıka yüzüyordu. Sanırım yalnızca seyredeceğim. Lauren gülümsemeye devam ederek çıplak omuzlarını silkti. Rahatına bak. 18. ayrımın sonu. Sayfa 172. Devamı 19. ayrımda.